Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyicileri, yeni bir tasavvuf ve insan psikolojisi programında karşınızdayız. Her zaman olduğu gibi Ali Rıza Bayzan hocamız ve ben Deniz Süleyman Derin Kimya-i Saadet'ten efendim okuyarak yorumlar yapmaya çalışıyoruz. Hocam şimdi geçen hafta önce hoş geldiniz.
Hoş bulduk üstadım.
Hemen hocam konuya girdik. Biz de çok işkolik merkezli olduk.
Biz tabii hasbihali program öncesinde yapınca.
Sanki evet programa girmemiş gibi oluyoruz.
Yani.
Şimdi hocam geçen hafta dedik ki yani insanlar dünyaya köle olmamalı dedik. Şöyle diyor hocam, dünyaya köle olan insanlar için yani hırsına, şehvetine, gadabına köle olan insanlar için şöyle buyuruyor İmam-ı Gazali Hazretleri. Bu tür insanlar görünüşte insana benzeseler de hakikatte onların hali köpeğin ve hınzırın halinden farklı değildir. Onların yarın mahşer gününde kalplerinde gizli olan manalar aşikar olup zahir suretleri de batınlarındaki mananın renk ve şeklini alacaktır. Yani şöyle hocam, tamamen eğlence merkezli, tüketim merkezli yaşayan bir insan diyor. Hani hocam hınzır da biliyorsunuz her bulduğunu yer.
Evet.
Hiçbir şey hayır demez ya. O hayvan şeyine diyor mahşerde yaratılacak. Öfkesine sinirini kontrol edemeyen insanlar da köpek. Bu dünyada sireti öyleydi yani. İç alemi. Ahirette hocam tipi de o hale dönecek diyor. Ceza olarak. Böylece şehveti galip olan kimse hınzır şeklinde görülecektir. Bunun içindir ki rüya aleminde kurt, zalim insan, domuzda pis insan demektir.
Ha bu rüyanda eğer domuz gördüysen bu bazı pis işlerine işaret ediyor.
İşarettir. Ha.
Köpek görüyorsan o zaman öfke...
Saldırgan bir insana işarettir. Hocam aklıma şu geldi. Bizde de yani böyle insan tipolojisi var ya, işte bu enegramlar var.
Evet.
Ortada. Biz hocam belki bunu işte maymun bir, hınzır iki, bilmem köpek üç türü insan. Şu hocam güzel tarafı şu. İnsan hocam şok şeysi yapıyor. Ya kardeşim ben o muyum ya?
Hani, o kadar mı düştüm yani? O kadar düşmüş oluyorsun. Diyelim ki sinsilik yapıyorsan birisinin yılan demesine de...
Bizim dilimizde değil mi hocam? Bunu
evet.
Gerçi söz olarak da geçmiş. Yılan gibi adam,
evet.
Tilki gibi kurnaz, işte şey gibi yırtıcı, canavar gibi yırtıcı falan diyoruz da...
Evet.
Hocam o yüzden belki bu batıdaki enagramdan daha kaliteli bir sistem bu. Ben evet. İtici ve açıkçası rahatsız edici ama... Güzel tarafı da hocam sizi herhalde yaptığınız hatadan vazgeçiriyor sanki.
Çünkü yapıştırıyor suratını hocam.
Evet. Şimdi hocam yeni bir konuya geliyoruz. Kişinin kendini kontrol etmesi.
Evet.
İnsanın iç aleminde dört buyruk kahramanı bulduğunu söylemiştik diyor hocam daha önce. O halde hareket ve duruşlarını kontrol et. Ancak böylelikle bunların hangisinin emrine uyulduğu anlaşılır. Yani içinde bir domuz var haşa. Bir efendim işte kurt var. Şeytan var. Sen bunların hangisine itaat ediyorsun? Hakikate bilmelisin ki her ne işlersen ondan senin kalbinde bir sıfat hasıl olur. O sıfat bakidir. Öbür dünyaya seninle beraber gider. Ve ebedi arkadaşın olur. Bu sıfatı ahlak derler. Bütün ahlak bu dört kahramandan. Kahraman kelimesini burada hocam yanlış tercüme etmişler sanki.
Evet, oturmuyor.
Bu dört özellikten ortaya çıkar. Yani hocam o işte hatırlarsanız köpek, hınzır, şeytan ve hocam melek demiştik.
Evet.
Üçü olumsuz, birisi de olumlu. Şöyle diyor hocam, eğer şehvet hınzırına itaat edersen sende çirkeflik, hayasızlık, harislik, horluk, haset, gam, keder ve bunlar gibi nice türlü kötü sıfatlar hasıl olur. Eğer onu yenip terbiye edersen sende nezaket, zerafet, kanaat, terbiye, haya, züht, tamasızlık, kısa emelli olmak diyor hasıl olur. Hocam bu çok güzel ya. Yani sizin bu birkaç hatır bahsediyoruz.
Evet.
İşte hocam hırs, tüketim çılgınlığı. Hocam burada hayasızlığı ortaya koymuş. Bir de hocam burada hayasızlık da çok başımıza bu ara bela olmaya başladı. Evvelde insanlar daha bir hayalıydı. Şimdi hocam LGBT denen bir başımıza bela çıktı yani. Her gün sanki hocam anormal olan her şey normal kılınmaya çalışılıyor.
Evet. Yani şimdi haya esasında nedir? İnsanın günah işlemekten Allah'a karşı utanmasıdır yani. Yaradan'a karşı bir mahcubiyet hissetmesidir. Ama şimdi siz zaten Yaradan yokmuş gibi yaşıyorsunuz. Yani var ama yokmuş gibi yaşıyorsunuz. Ve ondan sonra da değil yaradandan, insanlardan da bir mahcubiyet hissetmek artık çok şey bir hale geliyor. Çok nostaljik, eski zamanlarda kalmış.
Olumsuz bir ahlak gibi görünmeye başladı değil mi?
Görülüyor.
Başkasına utanmak, başkalarını ciddiye almak, ya bunlar boş ver bunları, sen kendin ol.
Şimdi kapitalizm geldiği noktada aynı zamanda bir hocam şey, gösteriş ve büyüklenmenin bir özelliği teşhir. Bu teşhirin içerisine bedeni teşhir de dahil.
Hayasızlık yani.
Evet. Bedeni teşhir ve bu arada yani yemeni içmeni teşhir etmek de vardır. Teşhir illa sadece bedenle ilgili olması gerekmiyor. Bir insanın yediği her şeyi paylaşıyor olması sosyal medyada, insanların gözüne sokmaya çalışıyor olması, işte diyelim ki lüks bir arabasıyla hava atarak bir yere git, bu da bir teşhirdir. Bu denklemden çıkması gerekiyor çünkü bunlar o insanı sonuçta mutlu etmeyecek. Vay ne hava attım diyeceksin ama sana ne kaldı? Bir şey kalmadı yani.
Hocam yani çok ilginç burada yani o eğer Enneagram hocam Zat-ı Ali'nizde bir gün Enneagram düzenlersek Gazali'ye göre Enneagram diyor hocam. Evet. Hocam çok talihsiz bir sınıf bu kesimde olanlar. Yani hayasızlık, harislik, horluk, gam, keder. Hocam bunlar insandaki o affedersiniz domuzluk özelliklerini tetikliyor. Doyumsuzluk. Evet. Ama diyor hocam tedavi edilirse bu sefer nezafet, kanaat, terbiye ortaya çıkıyor. Yani bunlar illa böyle kalıcı. Bizim hocam hani bugün bir modern psikolojide maalesef yanlış bir yöneliş de var. Gen ve hormonla işi açıklayıp bu sende kalıtsaldır. Senin bir kabahatin yok bu işte. Senin fıtratın bu. İşte sen eşcinsel oldun. Özür dilerim yani dinleyicilerimizden ama çok maalesef bunlar da tartışılıyor hocam. Uyanık olmak için söylüyorum. Ve içki tüketiyorsun. Ne yapalım? Yani genlerinde var bu şey. Yani bir başka bir hırsızlık yapıyorsun. Her şey hocam Allah'ın verdiği temiz fıtratı yok sayıp kirli fıtratı açıklayarak her şeyi legalize etmeye çalışıyorlar.
Halbuki yani sonuçta insanın en büyük sınavı yine kendisi. Yani insan kendi genlerine karşı da bir sınavı var yani. Diyelim ki çok heyecanlı ve coşkulu bir insan olabilirsiniz yani. Ama heyecan ve coşkunuzu kontrol etmeniz gereken yerler vardır yani. Ya da diyelim ki yaşamın akışında diğer insanlarla birlikte yaşamanın gereklerine uymanız gerekiyor. Siz heyecan ve coşkunuzla hiç kurallara uymazsanız diyelim hocam, genlerimde vardır bu deyip geçerseniz olmuyor. Çünkü birisi size haddinizi bildirir. Nitekim böyle insanlara haddi bildirilen insanlar bakıyorsun hocam birdenbire içe kapanık bir insana dönüşebiliyor. Hani olmuyordu? Oluyor yani.
Hocam bir de şu var, Allah bizim imtihan için hem iyi hem kötü genleri bize koymuş. Hem hidayeti göstermiş. Nasıl hocam? فَاَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَهَا. İçimiz hocam devamlı fücuru ve takvayı bize ilham eden genler, şeytan deyin, melek deyin. İçimiz hocam baz duyula gelip duruyor. Kaynağını belki bilemiyoruz. Şuur altı mıdır, cin midir, şeytan mıdır, melek midir? İyi de hocam duygu geliyor, kötü duygu da geliyor. Mesela hocam garip bir insan görsek çöp toplayan. İçimiz hocam ya şuna yardım etsek diye ben bir şeyler kıpırdıyor.
Evet.
Ama diğer taraftan boş ver canım sana mı düşmüş? O senden belki daha zengindir. Diye bir şeytani duygu da geliyor hocam içimize. O yüzden hocam hakikaten demek ki bu hasetten kurtulmamız gerekiyor. Hepimizde bir parça sanki hocam var. Oluyor isterseniz.
Kesinlikle. Bir de şey insanın diyelim hocam bazı insanlarda bir adanma şeyi vardır.
Evet.
Güdüsü vardır. Şimdi adanmayı hocam diyelim ki bir mesleğe, bir hobiye, insanlara yardıma ya da akademik bir kariyere ya da bir hizmete adayabilirsiniz. Bir sosyal hizmete, bir kamu yararına bir hizmete adayabilirsiniz. Ama diyelim ki bu bir alkol bağımlılığına da dönüşebilir.
Eğlenceye kendini adayıp.
Ona yani dolayısıyla insan sahip olduğu yetenekleri görüp onu kullanması lazım. O insan adanma eğilimini mutlaka bir karşılığını bulması lazım. Bulmazsa o zaman işte onun için büyük bir risk oluşturuyor. Başka türlü o kendini göstermeye başlıyor yani.
Hocam o zaman biraz geçen hafta bahsetmiştik yani bu YouTuber'lar şunlar bunlar. Keşke hocam devletimiz veya bazı vakıflarda pozitif YouTuber'ları gündeme getirse. Yani
evet.
Güzel işler yapan, işte çok araştırma yapan, onu zevkli hale getirip eğlence haline getiren. Yoksa hocam iyi örnek sunamazsanız dediğiniz gibi yani bu insandaki hırsı tamamen kötüye kanalize eden medya organları, işte sosyal ortamlar maalesef gençlerimiz hocam alıp götürüyor.
Evet, insanlar o anlamda cep telefonlarına gösterdiği özeni, bozulması ya da kırılması durumunda gösterdikleri dikkati, özeni ve telafi yollarını hem kendileri hem de çocukları için göstermesi lazım yani. Ne yapabilirim demesi lazım. Ha bu da şu olmamalı tabii. Gençleri yeni kuşağı tamamen kendimize benzetmeye kalkarsak o da yanlış olur.
Bu da
olur.
Bir hocam hata değil mi?
Çünkü aynı zamanda yaşamıyoruz. Aynı ilişki ağında değiliz. Yani diyelim ki onların kendilerini daha serbestçe ifade ediyor olmasını kınamamak lazım. Orada sadece küstahlık yaparsa kınamak lazım. Girişken olmak başka, küstah olmak başka bir şeydir. İnsanın açık sözlü olması, dobro olması başka bir şey. Mevlana'nın deyişiyle nobran, haddini bilmeyen bir insan olması başka bir şey. Şimdi diyelim ki biz daha çok böyle çekinik, içe dönük bir yapımız var. Çocuğumuz diyelim ki girişken. Çocuğumuzu biz şey görmeye başlayabiliyoruz. Küstah görmeye başlayabiliyoruz. Halbuki girişkenlik olumlu bir şey yani.
Hocam hele bu Covid sürecinde bir de bu hayatımıza kompütürler olabildiğince girdi. Yani küçükleri kastediyorum hocam.
Evet.
Ve hocam hiçbir şey normale dönmeyecek sanki. Eskiye dönmeyecek. Hocam bizim çocukluğumuzda cep telefonları zaten yoktu. Ev telefonları da hocam azdı. Hiç bizim hayatımızın bir parçası değildi telefonlar. Haberleşirdik o kadar.
Evet.
Şimdi hocam sonra ucuzladı bu internetler, şunlar bunlar. Gençler artık elimizden telefon düşmüyor yani şu anda. Hocam bu süreçte de Covid sürecinde kompütür kullanımı çok arttı. Artık hocam bundan sonra gençlerimizi daha iyi yönlendiremezsek bu sosyal medyada,
evet,
YouTube'da ne bileyim işte ne varsa, ne kadar medya, Facebook'ta. Hocam bunun da sonu çok kötü. Bence dediğiniz gibi gençleri eskiye döndürmek mümkün değil. En azından bizim onların seviyesine inip veya çıkıp neyse onları hocam yönlendirmemiz gerekiyor sanki.
Evet, yani diyelim ki şey kullanıyor, bilgisayar ve cep telefonu kullanıyor. Ne yapabiliriz? Çocukların gerçekten yararlanabileceği, onlar işine yarayacak eğlenceli olanlardan da iyi olanlar var yani.
Belgeseller hocam tavsiye ediyorsunuz. Çok güzel belgeseller var.
Belgesel kanalları var.
Animasyon hocam filmler mesela daha güzel hocam. Animasyonu iyi mesela yapabilsek.
Hani evet.
Masrafı da az. Artı çok güzel kahramanları şey yapıyorsunuz. Hocam son zamanlarda bu TRT hocam mesela müthiş bir atak yaptı. TRT dizileri var mesela. Abdülhamit, evet, var. İşte Uyanış, Diriliş. Hocam ecdadımızı yani gözümüzün önüne canlandıran.
Evet.
İmam Gazalileri, Hayyamları. Hocam ben şahsen hani onları kontrollü bir şekilde çok seyretmesini istiyorum. Hem hocam macera var.
Evet.
Bazen şiddet fazla var bazılarında ama ben hocam şahsen hani değerli buluyorum çünkü gençlerimiz bir şekilde seyredecek bunları. Hiç olmazsa bizim şeyi seyretsinler.
Tabii şimdi onlar bize çok şiddetli geliyor da gençlere o kadar şiddetli gelmiyor hocam.
Öyle mi hocam?
Çünkü onların seyrettikleri filmler de diyelim ki bir kelle kesilirken yakın çekimle kanın fışkırışı ve oradaki işte sinirler, kemikler vesaire gösteriliyor. Dolayısıyla bize şiddetli gelse bile gençler için onlar öyle bir şiddet sahnesi sayılmaz yani.
O da hocam bak ne kadar takipten yeri düşmüşüz. Evet. Gençten haber. Çünkü dediğiniz gibi oyunlar da öyle hocam, tahmin ediyorum.
Ben hocam böyle parmaklarımı gözümün önüne koyarak böyle parmak arasından baktığım sahneler oluyor mesela. Ama diyelim ki en küçük oğlum Kutluş çok rahatlıkla o sahneleri seyredebiliyor yani.
Hocam tabii bunları seyrettiği zaman şuur altında eğer hocam başka pozitif destek gelmiyorsa dışarıdan bu çocuklarımızın hocam beyni yıkanıyorsa aslında.
Tabii şeye karşı diyelim ki şiddet gören bir çocuğa ya da hayvana karşı acıma hissini kaybetmiş olabiliyor. Mesela yeni kuşakta o anlamda merhamet hissi çok az. Niye? Veya mesela birisi ölüm haberini veriyorsunuz. Öldü mü? Tamam. Yani çünkü niye? Oyunda çünkü hocam 100 tane şey öldürüyor yani.
Akşama kadar 1000 kişi ölürmüş bir
öldürüyor.
Çocuk var karşımda.
Bir de o kadar ölmüş insan görüyor ki. Şimdi mesela hastanede hocam doktorların göz önünde birisi öldüğü zaman nedir? Eksi oldu deniliyor. Öldü bile denmez yani.
Evet.
Eksi oldu. Niye? Çünkü adam sürekli zaten o tür vakalarla karşı karşıya. Ama bizim gözümüzün önünde birisi ölse biz yani aklımızdan çıkmaz bu. İçimizdeki merhamet duygusunun güçlü tutar aynı zamanda. Hocam, ama sürekli görürsen, sürekli görürsen işte çocuklar öyle ölümü lanetten bir şey olarak yani öyle acınacak, önemsenecek bir şey olarak görmüyor. Çünkü merhamet duygusu aşırı derecede tahriş olmuş yani.
Hocam buna sistematik duyarsızlaştırma diyorlar.
Evet, tam
sistematik olarak göre göre hocam. Hocam Peygamber geçen bir hadis-i şerifini duydum. Yemek esasında diyor ölüm konuşmayın. Yani şu manada geliyor. Haber açıp da haber de dinlemeyin. Falancı öldü, filancı yerde 20 kişi öldürüldü. Trafik kazasında 15 kişi öldü. Şundan hocam. Ya sen orada bir şey yiyorsun, zevk alıyorsun bir yemekten.
Evet.
O anda başkasının öldüğünü duyuyorsun. Bu hocam mürüvvetsizlik duygusu geliştiriyor insanda. Hem bir yandan yemeğe devam ediyorsun. Ya ölen bir insan. Allah'ın yarattığı Hazreti insan. Yani hocam normalde bizim kültürümüzde eskiden vardı. Bir cenaze geçecek herkes ayağa kalkardı.
Evet.
Yani cenaze arabası geçecek ayağa kalkmak gerekiyor herhalde. Veya arabanızdasınız kenar çekilip yol vermek gerekiyor.
Evet.
O yüzden hocam hakikaten bu ilk alt etmemiz gereken hocam özelliğimiz domuzluk enagramı diyelim hocam. Biz buna böyle bir tabirde uyduralım. Hocam ikincisinden bahsediyor. Eğer kızgınlık köpeğine itaat ediyorsan sen de şehvet, pislik, gevezelik, hınzırlık, kibir, zorbalık, başkalarını küçük ve hor görmek, onlara eziyet ve işkence yapmak gibi sıfatlar hasıl olur. Eğer zikri geçen gazap köpeğini korkutup terbiye edersen sen de sabır, tahammül, bağışlama, sebat, cesaret, sessizlik, iyilik yapma ve cömertlik sıfatları meydana gelir. Demek hocam bu belki köpeklik hormon hocam yeni bir şey uydurduk. Bunu yenersek şu, yenmezsek şu ortaya çıkıyor. Hocam siz dediniz ki biraz önce acımasızlık, işkence yapmak hayvanlara.
Evet.
Hocam evvelden böyle bir şey yoktu ya. Hocam hadis-i şerif var. Küllü mudırın yuktal. Her zararlı hayvan öldürülür. Yılan gördünüz ama hocam bir vuruşta öldüreceksiniz. Yılanı bir vurup kafasını öldürüp atacaksınız.
Üstelik o şey yani bir zarar verme riski varsa yani.
Tabii ki. He,
yani gidip şeyde.
Dağın tepesinde yılanı aramayacaksın.
Yani. Ama diyelim ki evine girmiş, bahçene girmiş, senin için risk oluşturuyor. Tabii. O tamam. Ama onu öldürürken de bakın insanca. Hatta hocam hala bazı yerlerde uygulanır. Kurbana götürülen hayvandan hocam bıçaklar saklanır mesela.
Gözü bağlanır. Çünkü peygamberin tavsiyesi hocam bunlar. Hayvanları bir kere öldürün, iki kere öldürmeyin diyor. Hayvanın gözü önünde, gözleri açık. Hocam gözü temiz bezle bağlanır biliyorsunuz ki. Arkadaşının kesildiğini görmesin.
Hocam şeyler, ahlak tarihçilerin ilginç bir saptaması var. Şey diyorlar, merhamet dediğimiz olay diyor, pagan kültüründe yok, putperest kültüründe yok. Vahiyli dinlerle birlikte merhamet gelmiş.
Çünkü diğerler insan yapımı ya hocam. İnsan yapımında da merhamet göstermek insan zarar ettiriyor.
Ya bir de şu, doğal görüyor onu. Yani onu bir eziyet etmek olarak görmüyor. Sanki bir avcının avı avlaması gibi.
Bir aslan bir ceylanı yerken ister istemez biraz işkence yapıyor tabii sağda sonunu.
Ya onu şey görüyor olağan ki yani bununla hani acıma hissinin olması gereken bir şey değil yani. Hocam, şimdi tekrar kapitalizm hocam o döngüye tekrar döndü. Kapitalizm de aslında bir tür paganizmdir yani. Neyi putlaştırıyor? Parayı putlaştırıyor, cinselliği putlaştırıyor, ünlü olmayı putlaştırıyor, tüketimi putlaştırıyor. Gösterişi, büyüklenmeyi putlaştırıyor ve insanlar bunların peşinde koşmaya başlıyor. Bunlara tapınmaya başlıyor. Yani ünlü olmak için hocam neredeyse öldürecek kendisini mesela pek çok insan.
Hocam bisikletler dünya turunu hani biraz aklım çok kabul etmiyor. Şundan dolayı hocam Ağrı Dağı'ndan bir metre karın içinde hocam adam bisikletle gidiyor. Hadi o neyse hocam makul de. İşte hocam kutuplara yürüyerek geçmeye çalışıyorsunuz. Niye? Meşhur olacaksınız. Okyanusta hocam yüzerek yani atıyorum hocam buradan bilmem ne adasına yüzseniz hocam ne olur?
Evet.
Şu manada yani Allah kayık vermiş, gemi vermiş. Gelip hocam sizi bir balık ısırsa bir köpek balığı herhalde hocam Allah'a hakkını diyemezsiniz. Hani hocam araştırma falan hariç hani sırf isim yapmak için hocam hayatını tehlikeye atan o kadar çok insan var ki piyasada.
Evet.
Hani bunu fenomen olmak diyorlar hocam fenomen
evet,
olmak.
Evet. Fena olacak. Şimdi tabii onlar arasındaki rekabet de çok vahşi. Dolayısıyla hiç durmadan bir arkadaşımız var. Ünlü bir YouTuber'ın şeyiydi. Kameramanıydı. Ekibinde yer alıyordu. Beyin takımında. Ya diyor yaptığımız şeylerin %90'ı saçma salak şeylerdi yani. Çok istisnai olarak bazı şeyler anlamlıydı. Ama diyor ilginç bu saçma sapan şeyler ilgi çekiyor. Ve o zaman bir de herkes bir şey yapıyor diyor. Bir şey bulmak için diyor akla karayı seçiyoruz diyor tamam mı? Nasıl bir saçmalık yapalım da.
İnsana bir seyretsin.
Bizi seyretsin yani. Şimdi diyor onun kameramanlığı yaptığı YouTuber 8 milyona yakın takipçisi var. Diyor 8 milyona yakın şu anda Türkiye'nin en büyük televizyonu 8 milyon kişi izlemez yani bir programını.
Yani bu adam 8 milyon kişinin hayatını zehir ediyor hocam. Zehirliyor hayatını. Evet. Vaktini israf ediyor. Hocam devam edeceğiz inşallah. İkinci bölümde muhterem dinleyicilerimiz, tasavvuf ve insan psikolojisi programı bütün hızıyla devam ediyor. Lütfen bizden ayrılmayın. Kısa bir araya giriyoruz.
Huzur bulacağınız ve huzurla dinleyeceğiniz bir frekans. Erkam Radyo, Kalbin Sesi.
Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyicileri, tasavvuf ve insan psikolojisi programının ikinci bölümünde karşınızdayız. Ben Deniz Süleyman Derin ve kıymetli hocamız Ali Rıza Bayzan Beyefendi. Şimdi hocam güzel bir konuya girer gibi olduk. 8 milyon insan hocam çok büyük bir kitle ya. Hocam bir evet. Saçma salak dediniz ya, bir programla 8 milyon insanı sürüklemek hocam ne büyük bir kötülüktür ya. 3-5 kişinin hayatını israf etmiyorsunuz.
Evet.
8 milyon insanı hocam bir saat hesap etsek, bir saatini haftada israf etseniz 8 milyon saat yapar. 5 saatini hocam deseniz 40 milyon saat yapar hocam ya. Hocam 40 milyon saatte ne kadar büyük ilimler üretilir, ne kadar evet. büyük sanat eserleri, ne kadar çok ibadet edilir hocam, düşünebiliyor musunuz?
Evet. Hocam eskiden anne babamız bizim işte sinemaya gitmemize, yani kötü filmler için
evet.
ya da kahveye gitmemiz için istemezdi.
İstemezdi.
Ve bunu engelleyebilirdi. Ama şimdi onlar evin içinde, bir cep telefonunun içerisinde, bir ekranda, bir tabletin içerisinde.
Hocam ben arkadaşlar soruyorum, benim de başıma geliyor. Mesela tam çocuk işte EBA'dan ders dinliyor normalde. Maalesef sabah 9, akşam 4'e kadar. Tam odaya giriyorsun, tık tak hemen klavye bir yere dokunuyor.
Ekran değişiyor.
Ekran değişiyor. Tabii onu yakalamak çok zor değil mi hocam?
Evet.
Yani gizli kamera koyacak halimiz de yok. Yani o da çok güvensiz bir ortamı da hoş olmuyor hocam.
Orada olabildiğince ne olmalı? Yani ben mesela bu dünyadan uzak kalarak bu dünyadan korunma şansımız yok. Çocuklarımız da uzak tutamayız. Kesinlikle. O zaman ne olmalı? Mesela bence anne babalar bilgisayar ve internet üzerine az biraz ders alması lazım.
Hocam yani gidip şimdi kursa mı diyelim bilgisayar kurslarına?
Gerekirse. Hocam, bilgisayar kurs anlamında değil ama şey, herkesin etrafında bilgisayar kullanmasını bilen var. Herkesin etrafında internet dünyasını bilenler var. Çocuklara şey gösterebilmesi lazım yani. Yol gösterebilmesi lazım.
Bir de hocam makul şey izin vermek lazım sanki.
Tabii.
Günde belli bir oyun ama oyunları seçerek mesela.
Evet.
Çok böyle kötülük olmayan oyunlar.
Yani her ailenin en azından böyle danışabileceği, çocuklarının internette ve bilgisayardaki durumlarını danışabileceği liseli ya da üniversiteli mutlaka tanıdıkları vardır. İlgi alanlarında bunlar olan. Onlar şey edebilir, katkıda bulunabilir yani. Sonuçta çocuk üzerinde dört dörtlük kontrolünün bir anlamı yok. Çünkü önemli olan çocuk senin kontrolünde değilken ne yaptı?
Zaten mesela hocam, biz onunla beraberken ona eğitim verip çocuğu tek başınayken de hayatta biz yokken de yanında doğru evet. dürüst bir hayat yaşayabiliyorsa hocam başarı bu dediğiniz gibi. Yoksa bizim şiddetle veya işte nasihatle devamlı 24 saat başlarını beklememiz
mümkün değil. İşte bir de yok ve dediğiniz gibi şimdi işte yönetici modu diyor diyelim ki sosyal medyada, eskiden vardı şimdi bilmiyorum var mı, yönetici modu, tık hemen ekran değişiyor.
Şimdi hocam şöyle diyor İmam Gazali, bu köpek ve hınzırı yerinden harekete geçirip onlara cesaret verip pervasız duruma getiren, onları aldatma, hile, fitne ve fesada teşvik eden şeytani sıfata itaat edersen, sen de çirkinlik, hıyanet, bozgunculuk, yalan, aldatma, karıştırma ve iftira sıfatları hasıl olur. Hocam şimdi biraz yani güncelliyoruz hocam bu sözleri. Evet. Hocam şimdi kimse fitne, hile nasıl yapıyoruz hocam? Dediğiniz gibi interneti açıyorsunuz. Orada hocam hem köpeklik hem hınzırlık, hocam şiddet dili, hakaret, evet. İftira veya hocam ahlaksızlık. Bu da diyor hocam içinizdeki şeytana uymaktan diyor kaynaklanır diyor İmam Gazali. Özellikle hocam o zaman bu tür sosyal medyada hocam kendimize mukayyet olmamız herhalde gerekiyor.
Evet, sosyal medyada insanın hocam fren sistemi çalışmıyor.
Çok ilginç hocam. Niye çalışmıyor?
Bir
psikolojik olarak ben sizin yüzünüzü görmüyorum.
Yüz yüze
hocam.
Görmediği için yani. Yüz yüze
sanki
görmediği
için. Uzaya yazıyorum. Uzaya boşluğuna.
Yani, evet. Şimdi mesela dışarıda normal yaşam olan bir insan bakıyorsun futbol maçında öyle küfürler ediyor ki, ama şeyde öyle değil, gündelik yaşamında meğer deşarj olmak için gidiyor oraya
hocam
yani.
Şimdi ikimiz mesela belli yani seviyede sohbet ediyoruz değil mi?
Evet.
Ne kadar birbirimize kızsak dahi sohbetin altı ve üst sınırları bellidir.
Evet.
Ama hocam internete karşılaşınca hani yüz yüze görmeyince o duygular da sanki veya insan kalitesini de göremiyoruz karşımızda.
Kesinlikle.
Ne söylersek, ne yazarsak.
Yani en kötü, karşımızdaki en kötü insana yazıyormuşuz gibi yazabiliyoruz yani. Bir zaman başıma geldi, bir şey paylaşmıştım. Takipçilerden bir tanesi yorum yazdı, cevap verdim, yorum yazdım falan. Araya biri girdi, ilkokul arkadaşım girdi. Ya dedi, yani biriniz benim okul arkadaşım, biriniz benim dayım. Yani siz bir araya gelseniz birbirinizi çok seversiniz. Evet. Siz niye bu kadar restleştiniz burada?
Çay kahve ikram edersiniz birbirinize. He.
Ve gerçekten de öyle oldu hocam. Tamam, farklı kanaatlerimiz var, o ayrı. İzmir'de buluştuk yani, tamam mı?
Evet.
Yani
muhabbet kırla gitti.
Muhabbet kırla gitti. Muhabbet kırla gitti. Çünkü mesela ben telefonla konuşmayı bile biraz riskli buluyorum. Niye? Muhatabının jest ve mimiklerini göremiyorsunuz
yanlış
hocam.
Yanlış anlıyorsun hocam, doğru.
He, yani kritik konular, o nedenle yüz yüze konuşmak.
Hatta hocam ben şunu da söylüyorum. Mesajdansa telefonla konuşmak daha iyi.
Evet.
Telefondan da yüz yüze konuşmak daha iyi.
Evet. Ya da arada bir şey nokta, görüntülü konuşmak. Kritik konular için söylüyorum yani.
İlla ki.
Gündelik konularla ilgili tamam da, ama onun dışında böyle yaşamsal önemi olan ya da o insanın yaşamında özel bir yeri olan bir mevzu olduğunda bunları bizde ise böyle yüz yüze konuşmak hep gel hesaplaşalım.
Hocam geçen benim de başıma geldi. Yani çok bir yer hocam Diyanet Camii'deki bütün sandalyeyi toplattı. Bir yer herkes sandalyeye oturuyordu.
Evet.
O da aşırılıktı. Hocam bir 83 yaşında birisini götürdüm cuma namazına. Bir otursa bir daha ayağa kalkamayacak, mümkün değil.
Hmm,
o kadar yaşlı.
Maşallah.
Sandalye de bulamadık. Bunu paylaşmıştım. Yani dedim, yani bazen biz dedim hani aşırı gidiyoruz. Hem lehte hem aleyhte.
Bir ya bakıyorsun, hep ya hiç.
50 yaşındaki insan sandalyeye oturmuş. Yani normalde namaz kılabilir.
Evet.
50 yaşındaki insan, 40 yaşında bir insanın oturmasına gerek var. Ya hocam öyle şeyler geldi ki sonra şu karar verdim. Artık sosyal medyada hiçbir şey paylaşmayayım. Hocam az daha dinden çıkarıyorlardı yani, o kadar şiddetli. Siz, sen kim oluyorsun? İmam-ı Azam işte mısın falan filan. Herkes işte ayakta kılsın namazını. Belki hocam ayakta kılsın diyen bile oturarak kılıyor ama evet. Sosyal medyada hocam böyle bir müthiş savaş ruhu var insanlarda.
Evet. Yani bu da böyle bir iletişimin bir vehameti.
Şimdi hocam şöyle diyor. İstersen ben şöyle devam edeyim. Eğer ona galebe çalıp, yani şeytana galebe çalarsan, onun diyor yalanlarına aldanmayıp akıl askerine yardım alırsan, sen de anlayış, kavrama, marifet, ilim, hikmet, yapıcı olma, büyüklük ve reislik sıfatları hasıl olur. Seninle baki kalan bu güzel ahlak, salih ameller bakidir cümlesinden olup senin için saadet tohumu olur. Hocam şeytanımızı yenebilirsek bu sefer pozitif katkıda bulunuyoruz.
Evet.
Her ortamda yani bu. Şahsen fiziki ortamda olabildiği gibi sosyal medyada bile hocam mesela bazı insanlar çok güzel şeyler paylaşıyor. Hocam ilim paylaşıyor, hikmet paylaşıyor. Ben hocam derste dahi kullandığım böyle mesajlar oluyor mesela. Aa, bakıyorum adam hocam emek vermiş. Bütün hocam filozoflardan, ariflerden sözler derlemiş. Her gün hocam böyle benim arayıp bulamayacağım bir sözü paylaşıyor mesela. Ben de hocam bunu kaydediyorum bir yere ve hocam derslerimde, sohbetlerimde kullanıyorum.
Ne güzel.
Bu da bir insan. Ve bir hocam mesajınızla hocam 100.000 kişiye ulaşıyorsunuz. Demek hocam dediğiniz gibi yani tamamen karşısına durmaktan çok şeytanımızı alt edip o aleti, o medyayı, o ortamı pozitif olarak kullanmak sanki hocam önem kazanıyor.
Evet, yani karşı çıkmak, uzak durmak bir yere kadar çözüm olabilir ama daha fazlası için bir çözüm olmuyor yani.
Eyvallah.
Dolayısıyla oyuna dahil olup o oyunda oyun kurucu rolüne doğru bir geçiş yapmak zorundayız.
Hocam bizim İslami camiamızda sanki hep böyle oyun kurmak, önce olmaktan çok arkadan böyle sürüklenmek, fren yapmaya çalışıyoruz. Yani önümüzde dolu dizgin atlar boşanmış. Siz de o atları nasıl durdururuz da işte falan bu arabayı çarpmadan. Halbuki hocam baştan o atın dizginini ele alıp belki arabamızı da hocam fren sistemi kurup bir şekilde hocam bunu bizim yönlendirmemiz gerekmiyor mu?
Evet. Yani bence şey, bu tepkiselliğimiz hocam birkaç şeyden kaynaklanıyor. Bir tanesi tembelliğimizden kaynaklanıyor.
Eyvallah.
Yeni şeyler öğrenmek, yeni şeylerle ilgili olarak oyun kurmak falan. Bunlar çaba gerektiren işler yani. Eleştirmeyi seviyoruz. Eleştirmek için çok kolay. Sanki eleştirince biz her şeyin en iyisini yapıyormuşuz gibi oluyor. Halbuki eleştirmek dünyanın en kolay işi ki. Yani herkes mutlaka eksiği ve yanlışı vardır. Önemli olan eleştiri olması demiyoruz da ideal olan şey ortaya bir alternatif koyabilmek yani veya en azından bunun için bir çaba içerisinde olmak yani.
Hocam beni geçen bir yere çağırdılar, isim vermeyeyim şimdi. Bir hocam daireyi kiralamışlar, bazı genç ve böyle idealist kardeşlerimiz. Orada hocam internet televizyonculuğu yapıyorlar. Ben de katıldım programa. Dedim ki aman dedim siz burada Müslümanca bir TikTok çekin. TikTok ben çok seyretmedim ama kısa hani böyle filmler var ya. Genelde saçma sapan. Siz de dedim güzel içerik üretin. Ve hocam sonra baktık 60 bin kişi seyretmiş programı o gün. Yani hocam dehşet bir rakam ya. Bir de hocam bu internetin şu avantajı var. Sizin paylaştığınızı kaç kişi okumuş onu da görebiliyorsunuz.
Evet.
Kaç kişi izlemiş. Yani televizyonda mesela hocam veya radyoda hocam bunu şu an tespit edemiyoruz biz. Tahmini evet. Konuşuyoruz. Ama hocam bu o mecralarda kimler seyretmiş, hangi ülkeden seyretmiş, kaç yaşında seyretmiş.
Evet.
Dehşet hocam bir bilgi birikimi de oluyor. Hani hocam dediğiniz gibi eleştirmek yerine bütün bizim bu kızdığımız hocam işte fonemendir, YouTuber'dır, TikTok'tur. Hocam o sahalara girip öyle güzel şey üretelim ki insanlar hocam bizim pozitif mesajlarımızı takip etsin.
Evet. Evet. Yani işte alternatifini ortaya koymak bu oluyor yani. Bunun için çabalamak lazım. Yoksa en nihayetinde şey gidişat bu yönde. Bu gidişatı tersine çevirebilecek miyiz? Hayır, çeviremeyeceğiz. O zaman bu gidişatta kontrollü bir şekilde bir yerlerde söz sahibi olmak daha anlamlı bir şey yani.
Eyvallah hocam.
İşlenmesi... Bu arada bizim buyurun, şey buyurun. Çok özür hocam. Sufile terapistin Facebook sayfası da var yani. Yeri gelmişken.
Evet hocam tabii yani bu güzelliktir paylaşmamız lazım hocam. Ben sizin şahsen şeylerinizi görüyorum Facebook'ta. Çok istifade ediyorum hocam.
Eyvallah.
Hepsi hikmet hocam ya.
Çünkü şey yapıyoruz hocam biz dipnotta göstererek. Diyelim ki İmam-ı Gazali'nin Kimya-i Saadet'inden bir alıntı yaptık. Çeviren yayın evi bile ismi sayfa numarasını bile veriyor
hocam,
arkadaşlarımız.
Hocam paylaştığınız söz de bir hikmet. Çünkü günlük hayatımıza dokunan bir hikmet.
Özellikle onları seçmeye çalışıyoruz. Bir zaman 40 civarına ulaşmıştı admin arkadaşlarımızın sayısı. Şimdi tabii insanlar yoruluyor zamanla yani. Herkes okuduğu kitaptan hocam altını çizdiği yerleri paylaşıyordu yani. Akademisyen arkadaşlarımız da vardı.
Ne kadar hocam güzel bir şey.
Hacettepe Üniversitesi'nde psikiyatri profesörü vardı mesela.
Evet.
İsim vermeyeyim. Mesela şimdi Covid-19 Bilim Kurulu'nda olan bir profesör arkadaşımız da vardı. Herkes kendi tasavvufla ilgili okumalarından hocam altını çizdiği yerleri kaynağını göstererek paylaşıyordu.
Yani hocam
hala bu devam ediyor yani şeyler. Şu anda birkaç genç arkadaş daha yeni okumalar yapıyor. Onlar hiç durmadan şey yapıyor. Paylaşım yapıyor.
Yani hocam bir insanın 30 senelik ilim ve bilim birikimiyle ulaşabileceği kaynağa ben ulaşamam mesela. Ulaşıyor sizin önünüze hazır mama gibi getirip buyur kardeşim evet. Sen ye diyor hocam yani. Bu ilimi sen istifade et iliminden faydalan diyor hocam. Çok güzel bir hayır hocam bence bu internet hayırı.
Evet şimdi diyelim ki Kimya-i Saadet'i kaç tane okura ulaştırabilirsiniz, okutabilirsiniz ama Kimya-i Saadet'ten altını çizdiğiniz yerleri günümüz insanın anlayacağı, kolay algılayacağı şeyleri kısa kısa yani böyle bir iki cümlelik yani bazen bir cümlelik yani ama kaynak göstererek. Kaynak göstermek önemli çünkü internette bu yok hocam. Onun için mesela Mevlana adına paylaşılan şeylerin çoğunluğu
Mevlana
görse bu kim diyecek yani?
Yani hocam Şems-i Tebriz ise eyvah. Yine Mevlana bir parça Mesnevi'den bulursunuz ona benzer
söz. Evet, Şems'in epitopu bir tane kitap var makalat
hocam,
yani.
25 bin Mesnevi beyti var. Hocam tahminim bir 40 bin kadar herhalde divanın beyti
vardır.
Var. Hocam 60-70 bin beyt çok ciddi bir şey. Hocam ne söyleseniz bir benzeri Mesnevi de vardır ama hocam Şems-i Tebriz'i deyince hocam o zaman çuvallama başlıyor bu internetteki arkadaşlar.
Hocam bu yakındaki isimler için de geçerli. Mesela Can Yücel.
Doğan Yücel miydi?
Yok. Heh. Can Yücel.
Evet.
Solun ünlü şairlerinden bir tanesidir. Şimdi adamın söylemediği sözler ona mal ediliyor. Bir ara çok popülerdi. Söylemediği şiirler ona mal ediliyor. Hatta bazı şiirler hocam şey demiş. Bestelenmiş Can Yücel'in şiiri diye ama Can Yücel'le alakası yok. Hürriyet gazetesinde bir profesörün araştırması yayınlanmıştı.
Evet.
Şeye ait olmayan, Can Yücel'e ait sanılan, atıf yapılan ama ona ait olmayan şiirler diye liste oluşturmuş yani hocam.
Hocam bu temelin hikayesine benziyor. Hocam bu hani Marmara yapıldı ya, yerin altında tünel yaptılar. Her şirket bir teklif sunmuş hocam.
Evet.
Demişler yerin altında bir santimle yani oynama olabilir. Yani Asya'dan çıkan tünelle Avrupa'dan çıkan tünel hocam denizin altında buluşuyor. Kimisi bir santim oynar. Kimisi yarım santim oynar. Hocam Temel demiş ki ya demiş fark etmez ya buluşuruz demiş yerin altında. Buluşamazsak demiş iki tane
tünelimiz olur.
Şimdi hocam bu şairler de herhalde bir şiir kitabı varken iki şiir kitabı sahip olacak. Bu da belki hocam farklı bir bakış açısı.
Yani mesela hocam dediğim 31 şiirini saptamış hocam profesör. Can Yücel'e ait olmayan şiirler. Profesör doktor Çelenk.
Hocam o zaman bilgi kirliliği. Onu demek istiyorsunuz.
Dehşet herhalde, değil mi?
Yani şimdi
evet.
Hocam şairin şiiri diyorsunuz aslı yok. Hadis diyorsunuz hocam hadis-i şerif uyduruyor.
Evet.
Veya işte tasavvuf büyükler hocam çok gündemde. Onların sözlerinin içini boşaltıyor maalesef. Ya hocam uyduruyorlar veya sözü yanlış kullanıp dediğiniz gibi.
Evet. Mesela hocam fazla ciddiye almayın bu hayatta nasıl olsa içinden canlı çıkamayacaksınız sözü Necip Fazıl'a atfediliyor. Değil. Küçük İskender'e ait. Küçük
hocam,
İskender geçenlerde
bizim
ölen.
Yaşam tarzımıza göre de biraz ters bir söz hocam.
Terstir yanlış, çünkü Allah'ın verdiği büyük bir nimettir hayat. Sen bunu nasıl dersin yani? Tam tersi bunun içinden canlı çıkamayacağımız için ciddiye alman gerekiyor burayı.
Hocam,
çünkü elindeki
var.
Tek sermaye
tabii.
Bu.
Bir de hocam canlı çıkacağız şöyle yani biz ölümle Müslüman olarak
tabii o da var.
Hocam bu adam şöyle diyor yani ölüp biteceksin zaten. Boşuna ciddiye almıyor diyor ama bizde hocam öyle bir şey de yok. Biz daha bu ölümle yeni bir hayata adım atacağımızı düşünüyoruz.
Evet. Şimdi mesela hocam Necip Fazıl Fikir Derneği var. Araştırma yapmış.
Hı hı.
Üstad Necip Fazıl'a atfedilen 200'den fazla sözün listesini çıkartmış internette.
Var hocam birkaç tane paylaşalım.
Ve bunlardan bir tanesi işte fazla ciddiye almayın bu hayatı. Nasıl olsa içinden canlı çıkamayacaksınız. Tıklayayım. Bilgisayarımdan destek alıyorum.
Yani hocam Necip Fazıl gibi insan bunu söyler mi? Hayatı ciddiye almış, hapis gezmiş. Zavallı mübarek adam hakikati hocam anlatacağım diye değil mi? Mahkeme dolaşmış yani.
Evet.
Ciddiye almasaydı vur patlasın, çal oynasın herhalde oynardı.
Şimdi benim ayağımın altı da müsait, başımın üstü de. Nerede duracağını kendin belirle. Şimdi bu söz güzel bir söz olabilir. Sorun yok ama Necip Fazıl'ın değil. Diyor ki mesela
ne olur ne fark eder?
Ne fark eder? Yahu kardeşim öyle ne fark eder dediğin andan itibaren hiçbir şey fark etmiyor.
O zaman hadiste, ayette.
Önemi olmuyor yani. Ve bazıları tabii son derece negatif anlam içeriyor.
Yani hocam ayağımın altında veya başımın üstünde olmak senin. Aslında hocam o da yanlış. Tabii hocam karşıdaki insan da karar veriyor ama siz de hocam insan olarak insanı tutup kaldırmanız gerekiyor layık olduğu yere değil mi? Ayağa düşmesine müsaade etmememiz gerekiyor mesela.
Evet. Muhatabımızın. Kesinlikle. Onun seviyesine düştükten sonra o zaman ne anlamı olacak yani?
Evet. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Eğer son bir söz paylaşacaksanız güzel bir şey. Onu alalım oradan. Yoksa hocam vakti doldurduk.
Yani onun için sosyal medyadan kaynaklarını böyle vermeyen alıntılara, paylaşımları da ciddiye almasın dinleyicilerimiz. Yani sadece isim olarak değil. Mesela bir şiir, bir beyit verilmiş, Mevlana denmiş altında. Ama bu nereden alınmış? Mesnevi mi, Divan-ı Kebir mi? Yoksa öbür türlü sadece Mevlana ismi dedin mi o her şey karşına çıkar yani. Bu da yanlış anlaşılmalara sebep oluyor.
Hocam bir dakika haksızlık oluyor. Yani çok büyük bir insana çok kötü bir söz atfediyorsunuz.
Evet.
Veya basit bir insana çok büyük bir söz atfediyorsunuz.
Evet.
Bu hocam ilme de birazcık hakaret oluyor esasında. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Muhterem dinleyicilerimiz, tasavvuf ve insan psikolojisine bize verilen sürenin sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki hafta buluşuncaya kadar Allah'a emanet olun. Hoşça kalın efendim.